Bu programımız ile İncil'den Titos'a mektubun yorumuna başlıyorum değerli dinleyicilerimiz. Titos'a yazılan mektup da çobanlık görevi mektuplarından biridir. Bilindiği gibi İncil'de pastoral ya da çobanlık görevi mektupları diye adlandırılan 3 mektup vardır. Bunlar 1. Timoteos, 2. Timoteos ve Titos'a yazılan mektuplardır. Çobanlık görevi mektuplarının, özellikle 1. Timoteos'a ve Titos'a mektupların yazılış tarihleri birbirine yakındırlar. 64 yılları dolayındadır ve bu mektupların yazarı Pavlus'tur. Bu mektup Girit'te kilise topluluğuna yönetici atanan Titos'a gönderiliyor. Bu genç vaiz, güvenilen, özverili olarak bilinen Pavlus'un iş arkadaşlarından biridir. Mektuptan anlaşıldığı üzere Pavlus Titos'la birlikte Girit'e gitmiştir. Girit'teki kilise topluluklarına ihtiyarlar ataması için onu orada bırakmıştır. Pavlus genç öğütçü Titos'a atanacak kişilerin, bunlar ihtiyarlar, gözeticiler, hizmet görücüler diyebilir, özel yaşamını ve bu yaşamın sağlıklı ayrıntılarını da belirtiyor. Pavlus'a diri sözünü veren Tanrı, kutsal sözün kimlerce ve nasıl yayılması gerektiğini biliyor. Evet, mektubun yazarı Pavlus'tur ve yazılış tarihi 64-67 yılları arasındadır. Belli ki Pavlus ve Titos, Girit adasında birlikte hizmet etmişlerdi. Ne kadar süreyle orada kaldıklarını bilmiyorum. Mektubu işledikçe bu adada yaşayan insanlar hakkında bir şeyler öğreneceğiz. Bu arada Pavlus'un onlar hakkında pek yüksek şeyler düşünmediğini söylemek istiyorum. Pavlus belli ki başka bir yere gitmek üzere oradan ayrılmış, sonra da Titos'a bu mektubu yazmıştı. Girit'te kalırken genç bir vaiz olarak neler yapması gerektiği hakkında kendisine talimatlar vermişti. Pavlus ve Titos'un Girit'te birlikte hizmet etmiş olmaları gerçeğinin Habercilerin İşleri kitabında yer almaması, Habercilerin İşleri kitabının ilk kilisede olup biten her şeyi kaydetmediğini ortaya koyuyor. Aslında Elçilerin İşleri gayet kısa bir kayıttır ve kitabın birinci kesiminde Petros'un ve ikinci kesiminde de Pavlus'un hizmeti olmak üzere sadece iki habercinin hizmeti vurgulanmaktadır. Bu iki adamın hizmetinin bile tam bir kaydına sahip değiliz. İncil'de Seleniklilere yazdığı iki mektupta Pavlus, Mesih'in gelişini vurgulamıştı. Onun için bu parlak ve güzel bir umuttu. Pavlus'u eleştirenler, bunun onun hizmetinin başlarında savunduğu bir nokta olduğunu ama daha sonra bu noktayı vurgulamadığını söylerler. Ancak Titos mektubu 1. Timoteos'la yaklaşık aynı zamanda haberci Pavlus'un hizmetinin tam sonunda yazılmıştı. Titos 2. bölüm 13. ayette Pavlus, kutlu umudumuzun gerçekleşmesini, Ulu Tanrımız ve Kurtarıcımız Mesih İsa'nın yücelik içerisinde gelmesini bekliyoruz diye yazar. Dostum, Pavlus kilisenin kutlu, kutsal umudunu yitirmemişti. Bence bu umut gün ağarıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek parlıyordu ve daha parlak bir şekilde parlamaya devam edecekti. Timoteos ve Titos, Pavlus'un Rab'be yöneltme ayrıcalığını yaşadığı iki genç vaizdiler. Pavlus, her ikisinin de oğulları gerçek oğulları olduğunu söylüyor. Bunu söylemesinin nedeni her ikisini de Mesih'i tanımanın kurtaran bilgisine yöneltmiş olmasıdır. Pavlus bu iki kardeşe de mektuplar yazmıştı. Elimizde Timoteos'a yazılmış olan iki, Titos'a yazılmış olan bir mektup vardır. Bu mektuplara başta da dediğim gibi çobansal mektuplar adı verilir. Çünkü bu mektuplarda Pavlus bu genç vaizlere yerel kilise hakkında talimatlar vermektedir. Bu mektuplar günümüzde bizler için çok yararlı olmaktadırlar. Yerel kiliseyi yönetmek konusunda elimizde o kadar çok başka talimat vardır ki, yerel bir kiliseyi nasıl yöneteceğimiz konusunda yazılan kitaplarla bir kütüphanenin bütününü doldurabiliriz. Bu özellikle Batı dünyası için geçerlidir. Kutsal kitapta sadece bu 3 mektup bulunmaktadır ve bunlar çok kısa olmalarına karşın kilise için gerekli talimatları vermektedirler. Bize vurguladıkları şey, bir kilisede bir eksik ya da bir gereksinim varsa, organizasyonda ya da kullanılan sistemde bir sorun olmadığıdır. Bunun yerine, bir kilisede bir ihtiyaç varsa, bunun ruhsal bir ihtiyaç olduğudur. Doğrusunu isterseniz, Timoteos ve Titos adlı bu genç vaizler hakkında çok az şey biliyoruz. Ancak Titos hem fiziksel ve hem de ruhsal bakımdan daha güçlü biri gibi gözükmektedir. Paulos, Titos'un durumu hakkında Timoteos'un durumu hakkında olduğundan daha az kaygı duymaktadır. Büyük bir olasılıkla Titos daha olgundu ve daha canlı ve güçlü bir kişiliği vardı. Timoteos, Paulos tarafından sünnet edilen bir Yahudiydi ama Titus Yahudi değildi ve Paulos onu sünnet etmeyi reddetmişti. Galatyalılarda Paulos'un Titus'u Yeruşalim'e götürdüğünü ve Yahudi olmadığı için Paulos'un onu sünnet edilmesine izin vermediğini okuyoruz. Ama Timoteos'u götürdüğünde onu sünnet ettirmişti. Paulos genç bir vaizi sünnet etmiş ve diğerini sünnet etmeyi reddetmişti. Buradan bir kural çıkarmanız gerekiyorsa, kural sadece şöyle olabilir. Sünnetli olup olmamanın bir önemi yoktur. Önemli olan yeni doğuştur, yeni yaratılıştır. Paulos, bazı insanları Mesih'e kazandırabilmek için herkese her şey, Yahudi'ye Yahudi, Yahudi olmayana Yahudi olmayan biri olmak istediğini söylemişti. Timoteos'u sünnet ettirmişti çünkü sinagoglara gidiyorlardı ama Yeruşalim'deki kilisenin büyük konseyinde müjde tehlikedeydi ve Paulos bir parça bile yasacılığın içeri sızmasına izin vermeyecekti. Bu yüzden Titos'un sünnet edilmesine izin vermeyi reddetmişti. Hristiyan yaşamını yaşamaya çalıştığınız bir törenden başka bir şey olmayan bir dizi küçük kural koymanız tehlikeli bir şeydir değerli dostum. İsa Mesih'le kişisel bir ilişkiniz yoksa bütün diğer şeyler tamamen boştur. Titos'a yazılan mektubun konusuna geldiğimizde, Titos'a yazılan bu mektupta İncil kilisenin toplumla organizasyonu tam bir denge içerisine sokmuş olduklarını görüyoruz. Günümüzde İncil kilisesinin üyeleri olduklarını söyleyen birçok kişi vardır. Onlara son günlerde kiliselerinde herhangi birinin düşüp ölüp ölmediğini sormak istiyorum. Böyle bir şey olmadığını söyleyeceklerinden eminim ama ilk kilisede İncil kilisesinde kutsal ruha yalan söyledikleri için düşüp ölen Hananiya ve Safira'yı okuyoruz. Günümüzde bu ilke geçerlilikte olsaydı sıradan kiliselerin çoğunun bir hastaneye hatta morga dönüşeceğine inanıyorum. Bu mektuba göre ideal kilise 1- düzenli bir organizasyona sahiptir. 2- öğreti bakımından sağlamdır. 3- yaşam bakımından pak ve her iyi işi yapmaya hazırdır. Titos adlı bu mektubun bize sunduğu İncil Kilisesi böyle bir resim oluşturmaktadır. Timoteos'ta vurgu, kilisede sağlam öğretiye olan ihtiyaçtı. Titos'ta kiliselerin yönetiminde Tanrı'nın düzeninin önemi vurgulanmıştır. Hatta Titos 1:5 mektubun bütününün anahtarıdır. Geriye kalan işleri düzene sokman ve sana buyurduğum gibi her kentte ihtiyarlar ataman için seni Girit'te bıraktım. Titos'un Girit'teki işleri yoluna koyması gerekiyordu. Birinci bölümde Paulos, kilisenin düzenli bir organizasyon olması gerektiğini söyler. İkinci bölümde kilisenin Tanrı sözünü öğretmesi ve bildirmesi gerektiğini söyler. Sağlam öğretiye uygun olan öğreti. Kilisenin doktrinsel olarak imanda sağlam olması gerektiğini söyler ve sonra bölüm 3'te kilisenin iyi işler yapması gerektiğini okuyoruz. İmanlılara, yöneticilerle yönetimlere bağlı olmaları, söz dinlemeleri ve iyi olan her şeyi yapmaya hazır olmaları gerektiğini hatırlatır. Yani kilise lütuf aracılığıyla kurulmuştur. Lütuf aracılığıyla yaşamalıdır ve imanını dünyaya iyi işler aracılığıyla göstermelidir. Günümüzde bu üç alanı da uygulamaya koyan, bu çok önemli vurgunun üçünü de vurgulayan bir kilise bulmak çok zordur. Bazıları bu alanlardan birini, diğerleri de başka birini vurgulamaktadırlar. Şimdi bunların her birine biraz daha yakından bakalım. İlk olarak kilisenin düzenli bir kilise olması gerekir. Pavlos, Korintlilere her şeyin uygun ve düzenli bir şekilde yapılması gerektiğini yazmıştır. Bazen kilisede fazla bir düzen bulamazsınız ve sık sık da bunun nedeni her şeyi yapmaya çalışan birkaç görevli oluşudur. Böyle bir kilisenin başı gerçekten derttedir ve vaizi için büyük bir acı oluşturur. Kilisenin düzenli bir kilise olması, birkaç çömez tarafından yönetilmemesi gerekir. İkinci olarak, birçok kilisede sağlam doktrinin, yani sağlıklı öğretinin hiç vurgulanmadığını görürsünüz. Bundan ötürü genç vaizlerin dikkatlerini bir kilise kurmakta ya da herhangi bir türde bir imparatorluk kurmakta odaklamamaları gerektiğinin altını çizerim. Onlara sadece Tanrı sözünü öğretmelerini ve bildirmelerini söylerim. Bir organizasyon kurmak, yani bir sürü dünyasal işlerle uğraşmak, onu kurmak, bir binayı yapmak yerine erkek ve kadınların yaşamlarını inşa etmelidirler. Bir kilisede her ne organizasyon kurarlarsa kursunlar, bu onlar oradan ayrıldıktan sonra başkaları tarafından bozulabilir. Bu bir vaiz için büyük bir acı kaynağı olabilir ama cemaatindeki, topluluğundaki insanların yaşamlarını bina etmeyi hedefliyorsa durum farklılık kazanabilir. Böyle yapmak her kilisenin vurguladığı şey olmalıdır. Son olarak bir kilisenin her iyi iş için hazır olması gerekir. Bazen biz muhafazakarlar doktrini, öğretiyi o kadar çok vurgulayabiliriz ki yine de fazlasıyla vurguladığımızı düşünmüyorum. İyi işleri yeterince vurgulamıyor olabiliriz. Buna dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Bir kilisenin iyi işler yapması da gerekir. Öğreti en önde gelen faktör olmalıdır ama iyi işler yapılması da gerekir. Birçok Hristiyan organizasyon dikkatlerini, programlarını sürdürmek için gerekli desteği sağlamakla o denli uğraş içindeler ki insanlara yardım etmekten çok bu işleri sürdürebilmek için destek arama peşindeler ve bununla ilgilenirler. Birçok insanın yardıma ihtiyacı vardır. Sadece ruhsal değil, fiziksel yardıma da ihtiyaçları vardır. İnsanlar için bir şeyler yapmalıyız. Onlara verilecek ruhsal gereksinmelerin yanında fiziksel ihtiyaçlarında yardımcı olmalıyız değerli dinleyicilerimiz. İnsanlara yardım etme işini sürdüren birçok kilise olduğunu söylerken mutluluk duyuyorum. Cemaatindeki insanların evden çıkamayan hastaları ziyaret ettiği, onlara okuduğu, onların yırtıklarını, söküklerini diktikleri, onlar için alışveriş yaptıklarını, evlerini temizlediklerini ve daha başka birçok yararlı işlerini yaptığı bir kilise biliyorum. Bu değerli dostum, harika bir şeydir. Hükümetimiz fakir ve gereksinim içindeki insanlara biraz yardım sağlayabiliyor ve bu harika bir şey ama bizler de gidip böyle yalnız insanlarla oturup konuşabiliriz ve bu da günümüzde çok gerek duyulan bir hizmettir. Bu Titos'a mektubun sadece kısa bir özetidir. Liberalizm, yani Tanrı'nın sözünü Tanrı'nın sözü olarak almayan, buna önem vermeyen ve yanlış yorum getirenler, düzen ve doktrin hakkındaki önceki iki bölümü unutarak iyi işleri ele alan üçüncü bölümü vurgulamaya çalışmıştır. Bir kilise Paulus'un ana hatlarını verdiği bu üç yönü de yaşayana dek kendisine İncil kilisesi deme hakkına sahip değildir. Ana hatlara geldiğimizde kilise bir organizasyondur, bölüm 1. Kilisenin Tanrı sözünü öğretmesi ve bildirmesi gerekir, bölüm 2. Kilisenin iyi işler yapması gerekir, bu da bölüm 3'te anlatılır. Şimdi bölüm 1'e bakalım. Konu kilise bir organizasyondur. Titos'un giriş bölümü çobansal mektupların tipik bir örneğidir. Ama Paulus'un diğer mektuplarının tipik bir örneği değildir. Birinci ayette şöyle diyor. Tanrı'nın uşağı İsa Mesih'in habercisi Paulus'tan. Tanrı tarafından seçilenleri Tanrı sayarlığın gerektirdiği imana ve gerçeği bilme aşamasına eriştirmek için çağrıldım. Titus 1, ayet 1. Tanrı'nın uşağı ya da kulu, buradaki uşak sözcüğü aslında köle anlamına gelmektedir. Pavlos kendisinin Tanrı'nın kölesi olduğunu söylüyor. Eski antlaşmadan hayatı boyunca efendilerine kulluk etmeyi seçen köleler olduğunu biliyoruz. Pavlos bu sözcüğü bu anlamda kullanıyordu. İsa Mesih'in habercisi. Pavlos kendi haberciliğini, elçiliğini savunuyor. Burada elçiliğini savunmasının nedeni organize kiliseye talimatlar verecek olmasıdır. Bu talimatlar bir elçiden, şimdi kiliseyle elçileri aracılığıyla iletişimde bulunan Rab İsa'nın atanmış bir yazarıdır. Titos'a mektup, Rab İsa'nın aynı zamanda bizimle de iletişimidir. Tanrı tarafından seçilenleri, Tanrı sayarlığın gerektirdiği imana ve gerçeği bilme aşamasına eriştirmek için çağrıldım, diyor Pavlos. Tanrı'nın seçtiği kişilerin imanına göre. Pavlos, iman için değil ama imana ve gerçeği bilme aşamasına erişmek diyor. Başka deyişle, imanı için değil, imanına göre demektir. Yani günümüzde Tanrı'nın seçtiği kişiler için konulan iman normu ya da standardına göre demek istemektedir. Kurtulup kurtulmamış olmanız neye inandığınıza bağlıdır. Bana İsa Mesih hakkında ne düşündüğünüzü söyleyin, bana onun çarmıhtaki ölümüne inanıp inanmadığınızı ve bunun sizin için neler ifade ettiğini söyleyin, onun dirilişi hakkında neye inandığınızı ve onun dirilişinin sizin için neler ifade ettiğini söyleyin, kutsal kitabın Tanrı sözü olduğuna inanıp inanmadığınızı söyleyin. Bu bilgilerle sizin bir Tanrı çocuğu olup olmadığınızı anlayabilirim. Gördüğünüz gibi bu Tanrı'nın seçtiği kişilerin imanına göre normdur. Tanrı tarafından seçilenler, Pavlos kurtulmuş insanlardan böyle söz eder. Burada hiç de seçilmiş doktrinini ele almıyor. Tanrı sayarlığın gerektirdiği imana ve gerçeği bilme aşamasını eriştirmek. Bunun daha iyi çevresi Tanrı yoluna göre olan gerçeğin bilgisi olabilirdi. Yunanca'daki ek, göre anlamına gelen kata sözcüğüdür. Dostum, eğer sahip olduğunuz gerçek sizi Tanrı yoluna göre bir hayata yöneltmiyorsa, imanınızda radikal bir biçimde hatalı olan bir şey vardır. Eğer sahip olduğunuz gerçek sizi Tanrı yoluna göre bir yaşama yöneltmiyorsa. Bir keresinde bana içki içen, küfür eden ve sosyete takımıyla takılan bir vaizden söz edilmişti. Pazar günleri müjdeyi bildiriyordu ve her hafta insanlar İsa'yı kabul etmek için öne çıkıyorlardı. O toplumdaki bir başka vaiz bana, bu adam nasıl oluyor da başarılı olabiliyor diye sormuştu. Ben ona dürüstçe o adamın başarılı olduğunu düşünmediğimi söyledim. Belki kiliseye çok sayıda insanın gelmesine neden oluyordu ama Rab İsa Mesih'in kilisesini bina etmiyordu. Gerçek Tanrı yoluna götürür ve eğer Tanrı yoluna götürmezse o zaman gerçek değildir dostum. Pavlos, müjdeye inanıldığında bunun insanları Tanrı yoluna yönelteceği konusu üzerinde duracaktır. Çünkü Girit adasındaki insanlar Tanrı'nın lütfunu suistimal ediyorlardı. Eğer lütufla, kayrayla kurtuldularsa istedikleri şekilde günah içerisinde yaşamakta özgür olduklarını söylüyorlardı. Pavlos burada daha ilk ayetten Tanrı'nın gerçeğine inanıldığında bunun insanları Tanrı yoluna yönelteceğini söyleyerek bunlara yanıt veriyor. Lütuf kurtarır ama yaşamlarımız için belirli disiplinler getirir ve bizleri yüksek bir düzeyde yaşamaya çağırır. Tanrı'nın kayrası öğretisini, Tanrı'nın lütfu öğretisini günahınızı haklı çıkarmak için kullanamazsınız. Eğer lütuf aracılığıyla kurtulup günah içerisinde yaşayabileceğinizi düşünüyorsanız değerli dostum, umarım bunu nazik bir şekilde söylerim ama mutlaka söylemem gerekiyor, lütuf aracılığıyla kurtulmamışsınız demektir. Bunu yeniden vurgulayayım mı? Eğer lütuf aracılığıyla kurtulup günah içerisinde yaşayabileceğinizi düşünüyorsanız, o zaman kayra aracılığıyla kurtulmamışsınız demektir. Hiç kurtulmamışsınız demektir. Lütuf aracılığıyla gerçekleşen kurtuluş, değerli dostum, kişiyi Tanrı yolunda bir yaşama yöneltir. Bugün 1 Ocak 2004 yılı değerli dinleyicilerimiz. Kocaman bir yılı yine geride bıraktık ve yeni yılın ilk günlerine başladık. Önümüzde sanki hiç bitmeyecekmiş gibi uzun bir yıl var. Ama dostum, bu yıl da ötekiler gibi tarihe karışacak. Sorunlar, dertler, korkular, hastalıklar, sevgisizlikler, aile içindeki bozukluklar, anlaşmazlıklar sürüp gidecektir. Bir de buna dünyada çevremizde yaşanan bozukluklar, işsizlik, terör olayları, ırkçılık, ideolojik, dinsel çatışmalar, savaş eklenince insanın kaygısı, korkusu daha da yoğunlaşmakta. Böyle olunca da insanın insana yeni yıl için iyi dileklerde bulunması, mutluluk, barış, esenlik dilemesi bir yarar getirir mi? İnsanın dertlerine, korkularına, kaygılarına çözüm sağlar mı? Sanmıyorum. Ama teselli, bereket, iyilik Tanrı'dan gelirse, bu gerçek bir bereket, iyilik, teselli olur. Bu nedenle bizler, siz değerli dinleyicilerimizin yeni yılını, gelecek günlerini Rabbin şu sözüyle selamlamak, kutlamak istiyoruz. Yükünü Rab'be bırak, O sana destek olur. Yaşamımız ve günlerimiz takvim yaprakları gibi her gün bir daha geri gelmemek koşuluyla sayfa sayfa kopup gidiyor değerli dinleyicilerimiz. Ya Rab, günlerimizi saymayı bize öğret ki hikmet yüreği edinelim diyen Davut peygamber, bize armağan edilen bu yaşamımızın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Ama bu değerli günlerini, yıllarını korkularla, kaygılarla, yani çeşitli yük altında ezilerek geçirenler de az değildir. Çünkü insan sırtındaki çeşitli yükleri nereye bırakacağını bilmiyor. Bu nedenle de bu yükün altında yaşam boyu ezilir. Oysa Davut peygamber yükünü Rab'be bırak ve Rab sana destek olur diyerek insanın yüküyle nereye gitmesi gerektiğini gösterir. Başka bir mezmurunda Davut peygamber, gözlerimi dağlara kaldırıyorum, yardımım nereden gelecek? Yardımım gökleri ve yeri yaratan Rab'dendir dedi. Barış yılı, çocuk yılı, okuma yılı, aile yılı gibi insanlar o yıla bir ad verirler. Ama halen savaş en korkunç haliyle devam ediyor. Her gün açlıktan ölen çocuklar var. Dünyanın her tarafında cehalete sürüklenen insan dolu, aileler durmadan boşanıyor. Yıla bir ad vermek insanı değiştirmiyor ne yazık ki. Yıla Tanrı'nın yılı olarak ad verenler de vardır. Aslında yıl gerçekten Tanrı yılı olursa barış, esenlik, adalet, düzen gelir. Senin için de bu yıl Tanrı yılı olsun değerli dinleyicimiz. Mezmur yazarı gözlerimizden söz ediyor. Gözlerimizi nereye yöneltiyoruz? Dünya bize umut veremiyor. Geçmiş hayal kırıklıklarıyla dolu. Geleceğe de güvenle bakamıyoruz. Mezmur yazarı şöyle dedi. Yardımım gökleri ve yeri yaratan Rab'dendir. Gözlerimiz ne yapıyor? Mezmur yazarı gözlerimi kaldırıyorum diyor. Kime kaldırdı? Yüce olan Tanrı'ya kaldırdı. Bu yüzden de şöyle dedi. Yardımım, tesellim, umudum gökleri ve yeri yaratan Tanrı'dandır. Tanrı ayaklarımı sarsılmaya bırakmaz ve beni koruyan uyuklamaz. O beni korur, sağ yanımda bana gölgedir. Rab her şerden, kötülükten beni korur, hem de şimdiden sonsuza dek. Değerli dinleyicilerimiz, insan güzel sözler söyleyebilir. Yeni yıl kutlamalarını en iyi sözlerle yapabilir ama tek gerçek yardımcı, tesellici, koruyucu Tanrı'dır. Tanrı'nın değerli dostum, sen de dahil, kendi kayrasına çağırmasını Yeşaya Peygamber Kutsal Ruh'un esiniyle şöyle duyurur. Ey sizler, susuyan her insan, parası olmayan sulara gelin. Gelin, alın ve yiyin. Neden parayı ekmek olmayan şeye, emeğinizi de doyurmayan nesneye veriyorsunuz? İnsanı tatmin edecek su değerli dostum, Tanrı'nın şahsından bitmez tükenmez kaynaktan akar. Gerçek mutluluk da o aynı kaynaktandır. Gerçek mutluluğu geçen yıllar sağlayamadı. Gelecek yıllarda sağlayamaz. Büyük bilgin Agustin şöyle dedi. Ey Tanrım, sen bizi kendin için yarattın ve biz sonsuza dek seniniz. Eğer tümden sana teslim olmazsak yüreklerimiz hiçbir zaman rahat bulamayacaktır. Yani kalbimizi, varlığımızı sana vermezsek hiçbir zaman bu dünyada göksel esenliğe, huzura, mutluluğa, barışa kavuşamayacağız. Kalıcı mutluluğun kaynağı Tanrı'dır dostum. Senin de mutlu olman, sonsuz güvenliğe ve sonsuz yaşama sahip olman Tanrı'nın isteğidir. Tanrı Mesih'ini bu işi yapmaya gönderdi. Mesih bunu sende de sonuçlayabilir. Sen de yeni yıla böyle bir güvenle başlayabilirsin. Tüm dileğimiz bu yılın size sonsuz esenliği ve mutluluğu getirmesidir.